Merhaba, ben Talha Aynacı.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Oyun ve teknoloji gündemini ekranlarınıza taşıdığımız ikisi bir programıyla yine karşınızdayız.
Bu sefer
şimdi
ben
Talha takılıyor böyle bir ama bu ilk girişi normalde program değil mi? Heyecanlandım.
2009'dan beri videolara çıkıyorum. Ben de halen böyle atamadığım bir heyecan var ya. Çok
evet,
heyecanlı bir arada.
İkisi ilk defa sen açılış yaptın yalnız.
Evet, güzel oldu.
Ben de ne bencilmişim yalnız.
Yok canım, estağfurullah.
Kaç programdır yan yanayız?
Olsun, bundan sonra işte ben de.
Artık bundan sonra ben de.
Top ben de artık.
Evet, bundan sonra Talha'nın açılışlarıyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Teknoloji oyun dünyasındaki yenilikleri anlatacağız. Gelecek haftaki programı da yine canlı olarak sunacağız sizlere. Bir önceki programda biliyorsunuz bir çiğ köfte partisi olayına dönmüştü olay.
Evet, dönmüştü.
Ama bu sefer Talha gerçekten bir çiğ köfte yoğuracakmış.
Şeyde, GTA 5 canlı yayınında söz verdik. Çünkü
hangi gün?
Salı günü 1134 kişiyi bulduk yanlış hatırlamıyorsam, uzun sürede.
Rating için neler yapılıyor internet aleminde?
Ya evet, şöyle bir şey oldu aslında. Ben esprisine 100-150 kişi izliyordu bir canlı yayını bizim. Dedim ya, dedim 1000 kişi olsun.
Dedin, değil mi?
Ben, 1000 kişi olsun dedim. Çiğ köfte yoğuracağım size dedim. Söz vermiş bulunduk. Oradan o muhabbet arttı arttı. Yani bizim istemediğimiz bir şeye geldi. Ama söz verdik, yapacağız yani. Hatta leğeni bile aldı bizim hanım, öyle söyleyeyim sana.
Evet, bakalım nasıl bir tadı olacak. Biz de bizzat deneyeceğiz arkadaşlar orada. Denemeden olmaz bu işler. Teknoloji dünyasına bir kasa haberiyle başlayalım. Şimdi hep diyoruz ya, Steam Machine olayı biraz körükledi. Oturma odasına bilgisayar konsepti.
Evet.
Yeni nesil konsollardan aradığını bulamayan çok büyük bir kitle var. Verdikleri grafiği sevmiyorlar. Şimdi 4K televizyonlar yaygınlaşıyor. Ben de 4K oynayamayacağım diyor. 4K oynayamayacağım diyor ama garibin PC'de 4K oynayabileceğini falan zannediyor herhalde. Hangi donanımla oynayacaksa onu. Neyse, oraya çok girmeyelim ama Thermaltake oturma odasına bir kasa koymak isteyenleri, daha sonrasında bu kasa yetmezse ben bunu geliştirmek isterim diyenleri memnun edecek bir kasa meydana getirmiş. Core V21. Core V21 bir micro ATX kasa ama bu kasayı özel yapan şey, sistem kurdun. İleride baktın soğutma bayağı bir büyük bir kasa ihtiyacın oldu. Üstüne bir tane daha aynı kasadan koyuyorsun. Değil, alanı o genişletiyorsun.
Dolap gibiymiş aslında bu.
Değişik bir şey olmuş. Koy kutuları üst üste. Edip. Lego gibi
kasanı genişlet. Gerçekten de hoş bir duruşu da var zaten. Hani tasarım olarak da sadece öyle öylesine hani genişletilmek amaçlı yapılmış bir kasa gibi durmuyor da fütüristik bir görünüm var. O yönden de gerçekten güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim.
Evet, ben de çok hoşuma gitti. Doğal olarak tabii ki tek bir tanesini kullanırsanız genişleme seçeneğiniz az oluyor ama birden fazlasını kullanırsanız oldukça fazla genişleme yuvasına da sahip oluyorsunuz. Sabit disk ya da güç kaynağını işte yukarı bağlarsınız. Alt tarafa bir soğutma modülü yerleştirirsiniz.
İnternet
vesaire.
Kafelerde falan da bayağı iş görür aslında, değil mi?
Değişik bir şey olmuş. Benim hoşuma gitti açıkçası genel olarak konsept ve televizyonun yanına iyi bir kasa konumlandırmak isteyenler de mutlaka göz atsınlar diyoruz. Thermaltake ürünleri biliyorsunuz öyle ya da böyle bir şekilde ülkemize giriyorlar ve fiyatları da çok yüksek değil.
Evet.
Bu kasanın fiyatı konusunda tabii ki henüz bir bilgimiz yok. Umarız bu da çok can yakmayan, acıtmayan bir fiyattan piyasada yer bulur. Sen bu diğer habere geçmeden önce sorayım. Salonda PC işine ne diyorsun? Ben denedim, olmuyor ya.
Ya pek salonda PC yararlı işi, değil yani. Ben de pek açıkçası denemişliğim var benim de. Kasayı taşıdım, işte televizyona bağladım vesaire ama ya masaüstü özellikle bilgisayar dediğimizde çok daha farklı bir atmosfer oluyor ya. Onun sanki gidip o masanın başına oturmayı istiyorsun. Ya salonda yeri yokmuş gibi geliyor bana.
Evet, zaten konsept öyle bir şey oldu ki mesela yeni nesil konsollar da daha önceki oyun konsolları gerçekten salonda konumlandırıyordu. Wii mesela salonun kralıydı.
Evet.
Ama şimdi yeni nesil konsollar da PC oyunculuğuna çok yöneldiler. Yani PC oyunlarına çok yakın oyunlar çıkıyor. Sürekli FPS çıkıyor mesela konsollara.
Evet, şu otur oyunları.
Şimdi insanlar da onları aldılar, masada oynamaya başladılar. Salondan yavaş yavaş uzaklaşıyorlar zaten. Bir Kinect'ten hatırım oldu ama o da kısa sürdü gibi. Yani ben kendi açımdan öyle görüyorum tabii, bilmiyorum ama.
Ya mesela ben halen masaüstü konsol oyunlarını hani salonumda bulunduruyorum. Xbox One var. PlayStation 4 daha alamadık ama Wii U alacağım herhalde PlayStation 4'ten önce. Yani masaüstü PC oyunculuğuyla konsol oyunculuğu ciddi anlamda farklı şeyler. Evet, benzer oyunlar çıkıyor. Dediğin noktaya katılıyorum ama bunun dışında ikisinin farklı bir kültür, yani iki oyuncu kitlesinin bence temelde önemli farklılıkları olduğuna inanıyorum ben.
Evet, ama bu oyunlar olsun. Bununla ilgili ileride bir tartışma yapılabilir. Çünkü Alkan'ın güzel bir lafı vardı. Eskiden konsollarda konsol oyunu çıkıyordu ve biz bunları keyifle oynuyorduk. Çoğu third person oyunlardı diyor. Hani üçüncü görüş.
Evet.
Şahıs açılı. Ama şimdiki konsolların en büyük problemi diyor, konsolları PC'ye benzettiler. PC oyunları gelmeye başladı. Ve daha çok PC oyunları oynamaya başladık diyor. Yani konsolda konsol oyunu çok az var. Mesela şimdi PlayStation 4 için çıkmış, Sony tarafından yapılmış konsola özel kaç oyun var? Konsol oyunu olan.
Yani
hani PC'de
oyunu
böyle oyunlar göremiyoruz dediğin. Killzone mesela Sony'nin yine bir şeyi, başlığı yaz. Ama PC'de oynayacağın FPS oyunu yani.
Yani baktığın zaman şimdi şöyle bir şey. Son dönemde shooter oyunları inanılmaz revaçta. Yani Mesut, ben bunun hatta dayandığına inanıyorum. Xbox 360 dönemiyle birlikte online maçların, online altyapının gelişmesi, oyuncuların birbiriyle etkileşim haline geçebilmesi, buna istinaden işte Gears of War gibi başarılı bir yapımın oyun arenasına girmesi, hemen ardından Rainbow Six gelmişti o zaman, neydi?
Vegas vardı. Evet. Ondan sonra açısına falan geçiyordu.
Halo vardı. Yani şimdi ben bir noktada pek Alkan'a katılamıyorum. Mesela Halo'ya baktığımız zaman Halo konsolda da nasıl shooter oynanabileceğini gösteren ender oyunlardan bir tanesiydi. Yani PC'ye gerek duymadan oynanabilecek. Ama şuna katılıyorum. Evet, son dönemde inanılmaz fazla shooter oyunu var. Çünkü oyuncular bunlara rağbet gösteriyor. Oyuncular multiplayer modu olmayan shooter oyunlarını almıyorlar bile. Ya şimdi Wolfenstein'ın çok başarılı bir hikaye sunumu vardı. 20 saatlik bir oynanış vardı. Ne kadar sattı Wolfenstein? Bugün Call of Duty Advanced Warfare'ı konuşacağız. Yani eğlence sektörünün en fazla gelir elde eden oyun olmuş. Yani oyun anlayışı ciddi anlamda değişti. Bu sadece konsolların PC'ye benzemesi, hani altyapı olarak veya oyun olarak değil de pek çok farklı etken var burada. Oyunculuk anlayışı da değişti. Eskideki oyuncular da bence, yani bu third person dediğimiz, yani Resident Evil'ı tek taraflı, yani tek kameradan görüyorduk. Tank kontrolleri vardı vesaire. Bu tarz öğelerle oyunlara alışmış insanlar da, yani hardcore kitleydi o dönemin hardcore kitlesi, artık yok. Onlar artık çekildi, yani 30'lu 40'lı yaşlarındalar ve onlar pek fazla oyun oynamıyorlar. Yeni gelen neslin oyunculuk anlayışı da bu yönde ilerliyor. O yüzden bu, böyle bir farklılık var ama dediğin gibi bu konu çok su götürür. Çok muhabbet, yani
ayrıca bir konu tartışılacak konu aslında. Kesinlikle. Belki de oyun sohbetinde, oyun muhabbetinde bunu
kesinlikle
ele alabilirsiniz.
Tartışılabilecek bir konu.
Bir diğer haberimizde biliyorsunuz FreeSync isimli teknolojiyi duyurmuştuk sizlere. Nvidia'nın G-Sync teknolojisine karşı aslında AMD tarafından bir ataktı. Neydi? Aslında DisplayPort içerisinde olan 1.2a standardının içinde olan ve ekran kartıyla monitörün senkronize olarak kareleri kayıpsız bir şekilde ekranda görüntüleyebilmesini sağlayan bir teknolojiydi. FreeSync'i özel yapan şey DisplayPort 1.2a'yı destekleyen her monitörde aslında çalışacak bir teknoloji olmasıydı. G-Sync gibi özel bir cihaza gerek duymuyor. Nvidia da zaten bunun ilgili eleştirilerini dile getirmişti. Biz G-Sync üretmesek bunların aklına 1.2a'da yer alan bu FreeSync'i kullanmak bile gelmezdi diye bir eleştiride bulunmuştu AMD'ye. Ama görünen o ki üreticiler sıcak bakıyorlar bu işe. Çünkü zaten DisplayPort 1.2a'nın içinde olan bir teknoloji. Ekstra bir şey yapmalarına gerek yok. 1.2a portunu koyduklarında bu teknolojiye destek vermiş olacaklar ki Samsung 2015'te piyasaya süreceği monitörlerinde FreeSync'e destek vereceğini açıklamış. Böylece AMD ekran kartı olanlar, Nvidia ekran kartıyla ve G-Sync destekli monitörle oyun oynayanlar da olduğu gibi Vertical Sync açık olmadan, yani yatayda senkronizasyonu açmadan da kırılmalar, yırtılmalar olmadan çok akıcı bir oyun deneyimini monitörlerinde görebilecekler.
Yani burada pek fazla işlemciye yük bindirmeden de direkt olarak monitörün şeyinden faydalanılabilir.
Monitörle ekran kartı konuştuğu için siz Vertical Sync açmak zorunda kalmayacaksınız. Vertical Sync açık olmadığı için de ekstra bir frame düşmesi olmayacak. Kare kaybı yaşanmayacak. Bu önemli bir gelişme. Genel olarak UD590 23.6 inçlik ve 28 inçlik modellerinde kullanılacakmış bu monitör serisinin. UE850'de kullanılacakmış 31 inçe kadar giden ve Ultra HD monitörlerine, yani 4K monitörlerine de bu teknolojiye destek verecekmiş.
Yani çok güzel bir teknoloji bence. Oyuncular için özellikle düşünsene, belki senin bilgisayarın, kasan o dönemde çıkmış olan oyun için belki yani Vertical Sync açtığın zaman ciddi anlamda yük bindiriyor ve çoğu oyunda onu kapatmak zorunda kalabiliyorsun. Evet. Böyle bir monitör alarak, böyle bir güncellemeye giderek, belki hani kasada bir güncellemeye gitmek yerine daha uygun bir monitör olarak, bilmiyoruz tabii fiyatları ne seviyede olacak ama.
Fiyatlarını ben çok artacağını düşünmüyorum. Çünkü Nvidia'nın G-Sync teknolojisini kullanan monitörlere baktığında uçuk fiyatlar. Türkiye'de 3200 liraya satılan monitör var ya, oyuncu monitörü. Yani kasa toplarsın o fiyata.
Yani o zaman
böyle
kasa
monitörler değildir bunlar.
O zaman kasa almak daha iyi. Ben
lokum yok, FreeSync öyle değildir. Ben G-Sync'den bahsediyorum.
Ha, anladım.
Evet. FreeSync'te ben daha uygun monitörün olacağını tahmin ediyorum.
Yani
senin
eğer şayet öyle olursa gerçekten de çok güzel bir atılım olur diye düşünüyorum.
Bu arada şöyle bir hatırlatma yapalım. Şimdi biz hani ekran kartıyla monitör konuşuyor, senkronize oluyor diyoruz. Arkadaşlar şöyle bir durum var şu anki yaşanan teknolojide, kullandığınız G-Sync ve FreeSync destekli olmayan monitörlerde. Ekran kartınız kareyi çiziyor ama monitör bazen bunu göstermeyebiliyor. Oradaki senkron kaybından dolayı. Yani ekran kartınız aslında 40 kare gösteriyor. Belki 40 kare çiziyor sahnede ama siz gözünüzden 30 kare, 35 kare falan görebiliyorsunuz. O monitör aradaki kareleri atladığı için. Bu teknolojiler hiçbir karenin atlanmadan monitöre düzgün bir şekilde çizilmesi üstüne odaklılar. Böylece ekran kartınız 40 kare çizdiyse monitörde de 40 kare görüyorsunuz. Bu da daha akıcı.
Tam bir senkronizasyon
bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Evet. Çok önemli teknolojiler. Umarız bir an evvel standart haline alırlar. FreeSync teknolojisine şu anda Nvidia ayak sürüyor biraz. Destek vermeyeceğini açıkladı ama ben onu da yakın zamanda desteğini açıklayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü çok fazla monitör olacaktır bu teknolojiyi destekleyen. O evet, bir kayıp kesinlikle. Nvidia tarafından.
Gerçekten de güzel bir detay. Türk oyun dünyasında dönüş yaptığımızda ise arkadaşlar, Türk oyun sektörüyle alakalı heyecan verici oyunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz ilk baharda duyurulmuştu. Northern Shadow isimli, hatta Steam Greenlight'ta da oylamaya sunulan bir oyundu. Unreal Engine 3 motoruyla geliştiriliyordu. Skyrim'e benzer bir dünyası vardı ve görsel olarak da muazzam duran bir oyundu. Bu yapım Arda Güneş ve Taner Tezel tarafından geliştiriliyor. Biz halen kendilerine ulaşıp da bir röportaj yapmayı canı gönülden istiyoruz.
Genel videolarda hatta bayağı bir konuşmuştuk burada. Çok evet, muazzamdı yani.
Gerçekten çok güzel duruyordu. Uzun süredir ses soluk çıkmıyordu yapımcı ekipten. Hatta acaba rafa mı kalktı? Bu klasik olur yani, bir duyururlar. Genelde evet, bizim insanlarımız böyle bir hevesle o şöyle olacak böyle olacak deriz ama gerisi gelmez. Neyse ki sevindirici bir haberle birlikte geri dönüş yaptılar arkadaşlar. Şu anda siz de yeni görselleri görüyorsunuz. Yapımcı ekip, daha doğrusu bu iki kişiden oluşan arkadaşımız Arda ve Taner, Unreal Engine 4 motoruna geçtiklerini duyurdular. Yapım projeyi genişletmişler. Oyun alanının büyüdüğünden bahsediyorlar. Ben size buradan birkaç detay vereyim hatta. 15 kilometre karelik alana sahip olan 3 adet yeryüzü haritası tek parça hale getirilip 103.4 kilometre karelik bir harita haline getirilmiş. Onun dışında mevsimler eklenmiş. Mevsim sistemi sayesinde yapay zekaların, ya daha doğrusu mevsim değişkenliğine göre yapay zekanın hareketliliğinin de değişeceği vurgulanmış ki mesela buna şöyle bir örnek verebilirim. Witcher'da yağmur yağdığı zaman yapay zeka kaçışırdı çadırların altına, evlere girerdi. Acaba böyle bir şey mi olur diye aklıma geldi. Öyle bir detay vereyim dedim. Daha iyi post processing, daha iyi anti-aliasing, GPU partiküller, dinamik global aydınlatma gibi. Tabii bu Unreal Engine 4'ün katkılarıyla birlikte oluşan atılımlar. Görsel olarak bana gerçekten çok güzel geliyor. Hele bir çok Türk yapımı olması, evet, iki kişi tarafından geliştiriliyor olması Mesut. Yani baktığımız zaman ben yine bu Polonya vurgusunu yapmak istiyorum. Çok yapıyorum bunu belki ama hani Witcher sonrasında Polonyalı oyun, yani Polonya'da oyun yapmak isteyenlere böyle bir ilham mı geldi diyeyim ya da böyle bir nasıl diyeyim, cesaretlendiler ve bu noktada çok güzel oyunlar çıkarttılar. Bakıyoruz bu sene içerisinde Vanishing of Ethan Carter çıktı bu yapımcı ekipten. Çok kısa süre önce de This War of Mine çıktı ki bir sonraki haberim de onunla ilgili olacak ilerleyen bölümlerde. Türkiye kanadında da şimdi Mount & Blade'den sonra bir son dönemde böyle bir, gerek mobil platformda olsun gerek PC'de olsun ufak çaplı oyunlar yapılıyor. Ben bunların küçük görünmemesi gerektiğine inanıyorum. Böyle böyle başlar bu işler.
Evet, doğru.
Tabii kötüyse eleştirmeye varım. Ama her çıkan oyunu da böyle direkt olarak yerin dibine batırmaya gerek yok. Ben bu arkadaşlardan çok güzel şeyler bekliyorum. Kendileriyle de iletişim halindeyim. En kısa sürede bir röportaj gerçekleştirerek Northern Shadow'un nasıl bir oyun olacağına dair daha fazla bilgiyi buradan hem Donanım Haber hem Benim Son Canavarı takipçilerine sunarız. Bir sonraki haberim Lost Ark'tan. Normalde doğulu yapımcıların oyun tarzı pek bize uymaz. Yaptıkları MMORPG oyunları biliyorsun anime, ya animeyi ben de çok severim, takip ederim yanlış anlaşılmasın da animatik tarzda olması, oradaki evet, o kızların, erkeklerin tipleri vesaire herkesi etkilemez açıkçası. Tüm oyuncuları kapsayacak bir iş çıkaramazlar. Ancak Lost Ark isimli bir oyun duyuruldu. 150 kişi tarafından geliştiriliyor Mesut ve inanılmaz bir atmosferi var. Ve oyunun oynanış videolarına baktığı zaman 8 dakikalık bir tanıtım videosu yayınlandı bu arada. Atmosferi, efektleri ve oynanış dinamiklerinin oturmuş olduğunu görüyorsun. Tamam, kontrolcileri elimize almadık ve o oyunun ne kadar etkin bir şekilde hareket ettiğini bilemeyiz ama en azından tanıtım videosunda, bazı oyunlarda tanıtım videosunda bir şüpheye düşersin ya.
Evet, doğru.
Ya bu oyunda bir yamukluk var dersin. Bu oyunda öyle bir his yok. Ve gerçekten de bu sefer batılı oyuncuların da ilgisini çekebilecek bir aksiyon, bir tema kullanılmış. Büyük heyecanla bekliyorum. Unreal Engine 3 motoruyla geliştiriliyormuş. Baktığımız zaman o Diablo 3'ün hayal kırıklığını belki bazı noktalarda diğer oyuncu arkadaşların toplar diye düşünüyorum. MMORPG oyunu olması da işin farklı bir yönü. Oyun dünyası çok güzel. Bazı noktalarda o kıtaların birleşmesi, uçan böyle havada şeyler var, toprak parçaları var. Onları falan böyle çekip oyuncular karşıdan bir diğer alana ekleyebiliyor vesaire. Görsel olarak da çok etkileyici duruyor. Lost Ark'ı bakalım acaba Batı'da yayınlanacak mı? Genelde bu tarz oyunları kendi ülkelerinde çıkarırlar ama.
Kapalı kalıyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Videolarını izliyorsun mesela Final Fantasy'nin de videolarını izle.
Evet.
Vay diyorsun, müthiş falan. Oynamaya bir başlıyorsun. Bu ne arkadaş diyorsun. Yani bu benim oyunum değil falan. Herkese hitap etmeyen evet, bir oyun. Hani hayranları inanılmaz fanatik ama oynamaya başladığında farklı bir oyun. Bu da öyle bir şey çıkabilir. Yani
olabilir tabii ki.
Uzak doğuların videolarıyla oyunları her zaman eş olmuyor. Hep beraber göreceğiz.
Yani son gelecek Final Fantasy güzel olacağına inanıyorum bak.
Ya o da çok güzel de onun şeyi çok zor yani. Savaş dinamikleri pek uymuyor insanlara.
Bayağı bir aksiyona işte kaydırmışlar bak. Bu sefer Devil May Cry'a
zaten andırmış. Ben sırf haritasını epey görmek için bile edinmek isterim açıkçası oyun. İnanılmaz bir haritası var.
Şöyle bir gezeyim
var. Evet yani
onun
şu anki
oluşturduğu o alternatif dünya, yani o hayali dünya gerçekten de çok güzel, çok
uçuk,
hoş. Bakalım
neler olacak. Ama benim merakla beklediğim açık dünya bu fantezi oynanan bir tanesi Zelda olacak. Sen bak tam Final Fantasy ile belki çok aynı kulvarda değiller ama o da böyle açık dünyasıyla filan.
Ben Wii'yi alayım sana veririm ya.
Değil mi? Çok zaten güzel görünüyor.
Zaten onunla ilgili bir açıklama vardı geçtiğimiz hafta. Yapımcısı E3'te görmüş olduğunuz grafiklerden çok daha iyisiyle karşınıza geleceğiz.
İnşallah demişti. Öyle olur.
1080p 60 FPS'yi de yapıyorlar yani. Yani biliyorsun Mario Kart 8'de öyle geldi. 1080p 60
FPS. Uygun fiyatlı bir cihaz. En azından oynamak isteyenler de gidip hemen edinebilirler diye düşünüyorum.
Evet.
Teknoloji tarafına geldiğimizde enteresan bir haber var. Başarı ulaşmış bir bağış toplama projelerinden bir tanesi NoFone ismini taşıyor. Diyeceksiniz ki NoFone yani telefon hayır ne anlama geliyor? Telefona hayır gibilerinden bir birleşim var isminde. Arkadaşlar bu proje telefon bağımlılığını ortadan kaldırmaya amaçlamış ama nasıl kaldırmaya amaçlıyor? NoFone'a $12 para verirsen eğer sana bir tane 5,5 inçlik telefonu andıran bir plastik parçası yolluyorlar tavla.
Tamam.
Ve sen bunu elinde tutarak telefon tutuyormuş hissiyatını giderdiğin için, kendini tatmin ettiğin için telefona bakma ihtiyacın olmuyormuş.
Ya bu bebeklere yalancı emzik veriyorlar, emziği bıraksın.
Ama işin komik tarafı $18'lık bir versiyonu var, onda da bir ayna var. En azından aynaya kendine bakarak bakıyorsun. Kendine bakıyorsun. Böyle bir şey yapmışlar. Herhalde bir espriden de oldu diye düşünüyorduk ama yok, başarıya dolaşınca insanlardan bayağı talep varmış. Yani, 10.000 üstü talep almışlar
elektrikli
yani.
Sigarayı falan da duymuştum ama bu...
Elektrikli sigara hadi neyse bir kesim kullanıyordu, bir işine yarıyordu da bu nedir yani?
Ya ne bileyim bunu alacağıma sahte oyuncak cep telefonları var ha, yani salı pazarında satılan.
En azından basıp basıyorsun sesi mesi çıkıyor değil mi?
Çocuğa
eğlenirsin.
Falan da verirsin orada. Basıp
oynasın diye bu bildiğin.
Etkileşim var yani en azından.
Yalnız şey vardı bir arkadaş yazmış yorumlar kısmına diyor ki giderim diyor suntadan parça keserim en azından doğal diyor elime plastik parçası almam diyor.
Yani doğru söylüyor aslında $12 da fikri biz ürettik mantığıyla yola çıkarak oluşturulmuş bir $12 herhalde.
Bilmiyorum vallahi yani millet bunu alıp cebine ne yapacak zaten büyük bir hayal kırıklığı yaşayacakları kesin.
Ya kesinlikle
bir zarar görüşte birebir değişim garantisi veriyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Gönder plastiği al plastiği tarzı.
Yani insanları farklı şeylere yönlendirebilirler de tutup da plastik eline cep telefonu veya küçük bir parça vermeleri çok mantıksız geliyor bana.
Garip bir şey olmuş. Bakalım yani bu sigarayı bırakmak için sakız çiğneyin der gibi bir şey olmuş. Elinde bir şey tut hani telefonu almaktan
vazgeçti
bilinir. Enteresan
tespih
bir durum.
Alın arkadaşlar.
Tespihim Türk işi tam. Bir diğer olay da Gorilla Glass'la ilgili. Şimdi telefonlar, akıllı telefonların en önemli kısmı tabii ki dokunmatik ekranlar. O da büyük olduğu için düştüğü zaman ilk kırılan şey o oluyor. Ve o kırıldıktan sonra da bir anlamı kalmıyor telefonun ne yazık ki. Gorilla Glass 1, 2, 3 derken 4'ün de duyurusu yapıldı. 4'ün de bir önceki nesle göre telefon düşmelerinde telefonların şansını %80 daha fazla arttırdığı açıklandı. Yapılan testle ilgili bir video da yayınlandı. Testte aşağı sert bir zemin oluşturmuşlar ama bildiğin betona benzeyen pürüzlü bir yapı var. Ve telefon 1 metreden hızlı bir şekilde yere bırakılıyor. Cam üstüne bırakılıyor direkt. Kırılma oranına bakmışlar. Düşen telefonların %80'i sağlam kalmış Gorilla Glass 4 ile beraber. Yani bunun da altını çiziyorlar. Gorilla Glass kırılmaz değil. Kırılmaya karşı dayanıklı.
Dayanıklı.
Yani Gorilla Glass 4 bir telefonunuz olsun. Aynı şekilde düşsün %20 kırılma şansı var.
Yani o şeyde Murph kanunu diye bir şey var.
Benimki kırılır
olursa
değil mi?
Olursa kötü bir şey yani o küçük oran bile olsa senin başına gelir ya. Murph kanunundan dolayı o %20'lik kısma girersiniz.
Evet, onun için denemeyin siz. Yani bu testi aldıktan sonra bakayım kırılıyor mu diye atmayın. Büyük ihtimal sizinki kırılacak olan telefon olacak çünkü. Firma kendi videolarında görünen kadarıyla daha çok kırılmadığını gösteriyor. Hatta bir bayanı kullanmışlar model olarak. İşte düşüyor ilk telefonu kırılıyor. Sonra Gorilla Glass 4 telefonu düşüyor. Bakıyor şey konuşmaya devam ediyor.
Ona da bak şey bayanları koyuyorlar abi böyle videolar. Feministler kuduruyor.
Ya feministlerle ilgili de son dönemde o kadar fazla içerik okudum ki. Yani feminazizm diye böyle bir şey. Feminazizm diye böyle bir şey yapmışlar. Nazilerle beraber onları böyle eşleştiren bazı çalışmalar yapmışlar. Çok benziyorlar diye.
Ya ilginç yani. Garip onların da son dönemde var. İnternetteki aktiviteleri gerçekten de ilgi çekici. Ya,
feministler şimdi garip bir durum. Ben bu işe çok uzam bu arada. Çok cahilce bir yorum yapacağım ama. Bence feministler bayanlarla uğraşsınlar. Yani kimse alıp o modelleri zorla köleleştirip
tabii.
model olmaya zorlamıyor. İnsanlar model olmak için sıraya giriyorlar.
Yani para kazanıyorlar sonuçta karşında. O onun mesleği, işini yani icra ediyor.
Model, şimdi modelliğini yapıyor. Kadın mayo giyiyor, erkeklere kızıyorlar. Yani fotomodel fotoğraf çektiriyor. Feministler gül erkeklere kızıyor. Siz bunun fotoğrafını niye çektiniz falan. Tamam yani arkadaş o da hem cinsin yani. Neyin peşindesin?
O da ekmeğinin peşinde sonuçta.
Belki de aybaşı dönemi var ya. Feministler de bu uzun bir döneme yayılıyor olabilir. Hani.
Cem Yılmaz'ın şeyi var ya.
Uzun bir döneme yayılıyor olabilir. Bir hafta gelmesi. Oluyorlar.
Evet. Bir hafta gelmesi, bir hafta kalmasın.
Onlar da böyle ömürlerinin çok büyük bir kısmını öyle geçirip sinirli oluyor olabilirler.
Olabilir yani bir şekilde.
Bu arada espri yapıyorum tabii kusuruma bakmayın.
Sıkıntı olmaz ya espri.
Evet öyle bir git gel döneminde.
Evet biz buradan GTA haberine geçiş yapalım istersen Mesut. Grand Theft Auto 5'i haftalardır konuşuyoruz. Ha gel daha gelecek yeni nesili. PC için de ayrıca konuşacağız büyük ihtimalle evet. Gelene kadar. GTA 5 bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta çıkışını gerçekleştirdi arkadaşlar.
Yani öyle bir çıkış yaptı ki herkes saydırdı yani. Yani bütün forumlar dolu taştı.
Dijital platformdaki çıkışı birazcık sıkıntılı oldu. Evet, hala iğrenç. Hatta biz dün akşamki canlı yayınımızda yine giremedik
online'a. Ya dijitali boş ver, kutulu alan adam güncelleme indiremedi. Tamam, öyle bir saçma bir durum yani, vardı yani.
Büyük ihtimalle ne kadar hazırlanırsa hazırlansınlar. Ben şunu gördüm. Online oyunlarda da bu böyle. Call of Duty'de de böyle oldu. Titanfall'da da böyle oldu. Drive Club'da da böyle oldu. Muhakkak yani bir şekilde online, sonuçta GTA'nın hani biz hikaye modunu oynasak bile patch indirmek zorundayız. Online'a bir alakası yok ama nihayetinde online bir içerik indirmeye çalışıyorsun. Bu raddede sıkıntı oluyor. Yani bu tarz oyunlarda alışacağız. Bu tarz yani problemler.
Şöyle bir anlatayım edersen. Arkadaşlar. Şimdi oyunun çıkışı ne oldu? Pazartesi çıktı.
Evet.
Ben hala indiremedim evde. Gelmiyor. Burada da indiremedik bak.
Buradaki biz dijital sürüm indiremedik. Gittik kutulusunu aldık
evet,
zaten.
Dijital sürüm hala inmemiş. 15 GB falan gösteriyor. İndiren arkadaşlar da var. Diyeceksiniz ki sorun sizde. Hayır, sorun bizde değil. Yurt dışında da böyle çok insan var. Kimileri hızlı indirmiş. Kimileri de bizim gibi sürünüyorlar hala. Artık neden olduğumuz belli değil
kimisi
yani.
Kimisi DNS'den diyor, kimisi IP'sinden diyor.
Hepsini denedik. Herkes her şeyi denedik yani.
Farklı şehir efsaneleri var bununla ilgili.
Son evde yaşadığım sorun da 18 GB'a kadar bir inmişti. Silmiştim tıkandığı için. Şimdi 15.35'te tıkanmış evde. Yine silmek zorunda kaldım. Orada öyle duruyor.
Yani sen sıkıntı yaşamışsın. GTA 5'in çıkış gecesinde sırada bekleyen insanlar da çıkış yaşamışlar. Texas'ta sırada bekleyen insanlara gece çıkışında oyuna bir an önce kavuşmak isteyen insanları Texas'ta bir grup çete soymuş. Yani kasıtlı olarak beklemişler. Yani asıl hedefleri gerçekten de o GTA 5 sırasındaki insanları soymakmış. Yani böyle bir şey olmamış, nasıl diyeyim, tesadüf eseri olmamış. Acaba diyorum bu Rockstar'ın böyle bir şey kampanyası mı? Oyunu tanıtma kampanyası mı diyeceğim ama GTA'yı zaten Sağır Sultan duydu. Yani, bilmeyen evet. Var mı yani oyun dünyasıyla alakası olmayan insanlar biraz çok GTA'yı biliyorlar diye düşünüyorum. GameStop Texas mağazasında bu soygun gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani ilginç, ölen yaralanan olmamış tabii ama herkesin cüzdanlar, cep telefonları uçuşa geçmiş. Bir diğer haberim de This War of Mine'dan arkadaşlar. Haberimizin başında birazcık konuşmuştuk, Polonyalı yapımcılardan bahsetmiştik. This War of Mine son dönemin en ilgi çekici bağımsız yapımlarından bir tanesi. Kısaca oyunu anlatmak gerekirse, hayali kurgusal bir 3. Dünya Savaşı'nda siz bir sivil insan olarak veya size oyunun artık roguelike tarzı olduğu için öldüğünüzde tekrar baştan başlıyorsunuz ve size her seferinde farklı grupta insanlar veriyor ve siz o farklı gruptaki insanları hayatta tutmaya çalışıyorsunuz. İşte nedir? Hastalıkla mücadele ediyorsunuz, açlıkla mücadele ediyorsunuz, dış etkenler yani o savaştaki şarapneller diyelim veya işte bombardımanla mücadele ediyorsunuz vesaire gibi pek çok öğe var. Bu da aslında ortaya birazcık bir postapokaliptik kıyamet sonrası dünya atmosferi çıkarıyor ve siz bu dünyada işte üçlü dörtlü grupları hayatta tutmaya çalışırken zorlu şeyler yapıyorsunuz. Nasıl diyeyim, mesela ilaca ihtiyacınız var, bir eve giriyorsunuz, yaşlı kadın ve adam var orada, ilaç onların normalde, ya onu alacaksın sen hayatta kalacaksın o ilacı kullanıp ya da onları öldüreceksin, onlar ölecek.
Ortadoğu'nun şu anki durumunu simüle etmişler
yani,
sanki.
İlginç bir atmosferi var ve hissiyat olarak da bunu çok güzel bir şekilde vermişler. Psikolojik olarak da çok güzel bir atmosferi var. Mesela.
Ersin geçen anlatıyordu. Evet, bir adamı bıçaklamak zorunda kaldım. Sonra geldi başında kadın ağlıyordu. O da üzülmesin diye onu da bıçakladım dedi. Böyle psikopatta bir oyun olmuş.
Yani Ersin'in kendi psikopatlığında kalmış içine birazcık. İşte tabii bu mesela birini bıçaklıyorsunuz diyelim. O karakter psikolojik olarak bir baskı altına girip kendini intihar edebiliyor veya gruptan ayrılabiliyor. Kafayı yiyebiliyor.
Yani kendini gibi. İntihar etme de zaten intiharı başkasına etmezsin.
Yok, kendini intihar etmek derler ya. İntihar ben etmez. Mi yanlış kullanıyorum?
İntihar edebiliyor demek daha doğru oluyor ama.
Kendini intihar etmek diyebiliyorum ya.
Ya körün göz gibi bir şey bu.
Belki de ben yanlış yani biliyorum. Yanlış tamam. Google'la aratayım ben birazdan ya da Türk Dil Kurumu'nda. Yanlışım varsa özür dilerim arkadaşlar. Her neyse sadede gelelim. This War of Mine'ın yapımcıları arkadaşlar. 11 Byte Studios. Oyunlarının korsan olarak yayınlandığı bir torrent sitesine giriyor ve bir mesaj bırakıyor. Hiçbir şekilde de böyle şey yapmıyor, hani siz Allah belanızı versin.
Topunuzun Allah iyiliğini versin diye böyle.
Demiyor. Şöyle bir şey söylüyor. Arkadaşlar merhaba. Oyunumuzun çok ilgi çektiği buradan da belli oluyor diyor. Buralara kadar düştüğüne göre insanlar çünkü altta yorum falan yapmışlar. Oo çok güzel falan filan demişler. Çok teşekkür ederiz. Bu 2 senelik emeğimizin boşa gitmediğinin bir kanıtıdır. Yani siz ilgi gösteriyorsanız ortada güzel bir şey var demek.
İki senede çalışıyoruz
diye uçak dokundurmuş. Orada lafı da dokundurmuş. Ve burada teşekkür ederken öteki taraftan da evet sizleri anlıyoruz. İnsanlar her zaman için işte orijinal oyuna para verebilecek konumda olmayabilir. Haklısınız. Yani korsan indirmek zorunda kalabilirsiniz heyecanlandığınız bir şey hakkında. Biz size buradan 10 tane kod veriyoruz. Bu dijital kodları kullanın. Şayet oyunumuzu beğendiyseniz, maddi durumunuz düzeldiğinde oyunumuzu alırsanız veya en kötü ihtimalle bu oyunu alabilecek insanlara alabilecek insanlara duyurursanız çok müteşekkir oluruz, çok memnun oluruz demişler ve orada 10 tane Steam kodu dağıtmışlar orijinal olarak. İlginç bir çalışma.
Evet, sonra da o kodları kullananları polis
hemen yer tespiti evet. yaparak indirmiş aşağıya. Yani son dönemde korsanla ilgili her zaman konuşuyoruz zaten. Her programda öyle veya böyle işin ucu korsan yazılımlara evet, geliyor doğru. ama bu tarz atılımlar da bir nebze de oyuncuyu manevi anlamda vurup ya ben zaten buna para vereyim
orada şöyle şey yani. Korsanın kötü bir şey olduğunu bilin tamam. Yani bunu bir övünlemeye ya da korsan orijinal yazılım kullananları salak olarak tanımlamayın. O cahillikten kurtulduğunuz anda zaten sorun ortadan kalkıyor tabii. çok büyük
bir ölçekte. Yani bunu matah bir şeymiş gibi siz salaksınız bakın burada bedavası var yerinde değil de.
Zaten birçok insan artık ona sinir oluyor. Yani tamam diyor ben orijinal kullanıyorum sen de kopya kullanıyorsun. Zorunlu olabilirsin paran olmayabilir bunlar senin bahanelerin diyor. Yani anlarım ama orijinal kullananları aptal olarak görüyorsan bu senin terbiyesizliğin oluyor bu yani, sefer. Yani hırsızlık işte orada başlıyor arkadaşlar. Ve şimdi bazı insanlar şey diyor abi diyor ben öğrenciyim nasıl alayım bunları falan. Tamam kardeşim alma o zaman paran yoksa ama en azından orijinal kullananları da salak olarak görme bir saygın olsun. Sen onları salak olarak görürsen zaten ben bunu bedava ulaşabiliyorum neden para vereyim dediğin anda hırsız oluyorsun.
Bir de şöyle bir nokta var. Salak dediği insanlar bu oyun endüstrisinin ayakta kalmasını sağlıyor.
Evet öyle bir
çünkü
şey var.
Çünkü free to play ve mobil platformun bu kadar yükseldiği bir dönemde halen büyük bütçeli oyunlara para çıkarıp veren insanlar bu oyun endüstrisinin ayakta kalmasını sağlıyor.
Bu kadar güzel
insanlar.
Oyunların çıkmasını sağlıyorlar. Kesinlikle. Yoksa oynayacağınız oyunlar belli don almak için 5 dolar, atlet almak için 2 dolar diye orada peşinden koşuyorlar ondan sonra.
Aynen öyle.
Sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir diğer haberim Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük yüz ölçümüne sahip biliyorsunuz kıta olarak baktığınızda Türkiye'nin kaç katı ama Amerika Birleşik Devletleri dediğimiz kısım da yine oldukça fazla. Eyalet eyalet kaç eyaletten oluşuyor? Kaç eyaletten oluştuğunu bilmiyorum bu arada. Hani kaç eyaletten derken öyle geçiştiriyorum. Ülkemizden daha büyük tabii ki. Bir ucundan bir ucuna uçmak uçakla bile 9 saati geçebiliyor. Öyle uzun yolculuklar yapıyorsunuz. Büyüklüğünü hemen oradan böyle bir vuralım dedik. Cahiliyet rakam veremiyorum ya. Böyle dandirik dondurik şeyler veriyorum.
Yok yok estağfurullah.
Diyeceğim şu ki şimdi internet her yere dağıtmak için, hızlı internet dağıtmak için fiber kablo döşemek tabii ki en verimli çözüm ama çok büyük alanlara, çok büyük uzaklıklara fiber kablo döşemek de her zaman çok verimli olmayabiliyor. Evet. Yani kırsal alana mesela fiber optik internet döşediğinizde tamam ama orada kullananların hepsi kullansa, hepsi en baba şeyi alsa bile, servisi alsa bile o kablonun maliyetini çıkartmayabiliyorlar.
Evet.
Şimdi kırsal alanda yeni bir teknoloji kullanmaya başlamışlar. Bunlar ışık ve radyo sinyallerini aynı anda kullanarak İnterneti bir noktadan daha uzak bir noktaya iletme çabası içindeler. Genel olarak yapılan testlere baktığımızda da şu anda çok uzak mesafelere 2 gigabit per second hızla kablosuz olarak interneti sağlıyorlarmış. Şimdi burada bazı arkadaşlarımız diyebiliriz zaten kablosuz internet kilometrelerce öteye çok uzak mesafelere böyle daha kablosuz olarak taşınabiliyordu. Bunda ne yenilik var diye. Bunda hem optik hem de kablosuz sinyaller aynı anda kullanıldığı için hem lazer teknolojisi hem de kablosuz teknolojisi hava koşullarından en az şekilde etkilenecek duruma getiriyorlar. Kablosuz
çok
interneti.
Daha başarılı bir şekilde herhalde yayılıyor.
Evet mesela sisli bir havadayken lazer ışınları rahat iletilemediği için bu sefer kablosuz sinyallerden bütünlük sağlanıyor. Yağmurlu bir havada da kablosuz sinyaller oldukça fazla etkilendiği için bu sefer lazer ışığıyla mesela iletişim sağlanarak sürekli olarak internetin hazır halde beklemesi sağlanıyormuş. Gecikme süreleri hakkında bir bilgi yok. Henüz geliştirilen bir çalışmaymış. Ama şu anki 2 gigabit per second hızı 4 gigabit per second'a çıkartmaya çalışıyorlarmış kullanılan cihaz başına. Ve A-Optics isimli bir şirket var bunu geliştiren. Zaten şirketin de web sitesine girdiğinizde bu konuda oldukça fazla çalışmaya sahip olduğunu, birçok cihaz geliştirdiğini görüyorsunuz. Şu an için yapılan çalışmalarda gerçekten kablosuz olarak aktarılan mesafenin fiber kablo döşemekten çok daha verimli olduğu konuşuluyor. Ülkemizde de buna benzer çalışmalar var. Hatta bu çalışmalardan en çok etkilenen de fiber kullanıcıları olabiliyor bazen. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum oluyor. Şimdi siz sitenize kadar fiber internet geliyor diyorsunuz ki siteye fiber internet gelmiş. Hemen satın alayım diyorsun. Tamam kapına kadar fiberi getiriyorlar. Çekiyorlar bilgisayarına bağlıyorlar modemi. Sen sonra internete bir girmeye çalışıyorsun. Ya pingler sende bir tuhaf. Arkadaşınkinden biraz hızlı. Yavaş daha yüksek sürelerde internete bağlanıyorsun. Ping sürelerin çok yüksek. Daha sonrasında kar yağmur yağıyor. Allah hızım değişiyor. Azalıyor. İnternet bağlantım kopuyor. Meğer senin sitene kablosu olarak geliyormuş internet. Ayrı siteden. Yani siteden siteye fiber döşememişler. Senin evine fiber döşemişler sadece. Böyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İşte bu teknoloji onun önüne geçmeye çalışıyor. Yani hava koşulları ne olsa olsun bir şekilde o internet sana ulaşmaya devam etsin.
Hem de kırsal kesime ulaştırılıyor olması
gerçekten evet, önemli bir durum gerçekten. En azından mezrada, köyde yaşayan İnsanlar için de yüksek hızlı internetin önü açılmış oluyor. Orada gelişir. Ülkemizde de kullanılmaya başlar zaten bu tip teknolojiler. Bir diğer önemli gelişme de İnsansız hava araçlarının artık taciz olaylarına karışmaya başlaması.
Nasıl yani?
Taciz olayı deyince sevişen insanların izlenmesi falan ortaya çıkabilir. Yok arkadaşlar öyle bir şey değil. Tabii ki yatak odanızı izlemiyor adamlar. Yapanlar vardır elbet ama şu an İngiltere'de konuşulan konu insanların bu tip araçlarla kamu dairelerini, askeri alanları falan gözetlemeye başlamış
ya
olması.
Bizde de onun bir düşük seviyesi var. Lazerle.
Onlar
evleri çatısına çıkıp böyle başka evlerin içine lazer tutma. O da bir taciz.
Burada şimdi dronlarla beraber askeri bölgelere giriyorlarmış ya da polislerin işte sahip olduğu, kamunun sahip olduğu girilmesi yasak bölgelere fotoğraflayıp çıkıyormuş insanlar. Merak ediyorlar ya. Neler var neler yok görmek istiyorlar. Ve polis şunu söylüyormuş. Yani biz dronları görüyoruz. Tamam havada uçuyor da o kadar uzak mesafeden kontrol ediliyor ki bunlar. Ve hızlılar. Yetişemiyoruz ki diyorlarmış yani yakalayamıyorsun. Sinyallerin yerini tespit etmek de imkansız. Kaybolup gidiyor demiş bu insanlar. Çektikleri görüntülerin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Haklılar da. Bu yüzden de Lordlar Kamerası. İngiltere'de böyle bir yer varmış. Lordların oturduğu.
Lordlar Kamerası var. Avam Kamerası falan
öyle
var.
Öyle bir şey.
Böyle.
Toplanmışlar işte şeyi konuşacaklarmış. Yani nasıl bir sınırlama getirsek insanları çok üzmeden. Bunlara bir sınırlama getirelim, bir yasak bir şey
tabii
getirelim ki millet böyle çatır çutur girmesin.
Şimdi parantez açıp lafını böleceğim ama mesela askeri üslerin de bu şekilde normalde haritalanması yasaktır.
Evet.
Veya fotoğraflanması. Drone'la uzak mesafeden saldırı düzenlenecek bir yer. Zaten hani savaş teknoloji var ama ben biraz daha işin nasıl diyeyim ufak çaplı saldırılar.
Ya yorumlarda zaten bir tanesi yazmış doğru yazmış. Diyor ki drone'lar o kadar gelişmiş hale geldiler ki çok fazla yük taşıyorlar diyor. 4 kilo C4'ü koy üstüne diyor.
Bir şey yapıyordum.
Uçur kondur patlat diyor. Sen nerede yapıyordun?
Bad Company 2'de yapıyordum.
Evet. Ben dedim acaba geçmişinde karanlık bir yer
yok,
mi var?
Ben Bad Company 2'de yapıyordum. O UAV'nin...
Biz kompla çok yapıyorduk bunu falan diye böyle.
UAV'ye dolduruyorduk C4'leri. Rush modunda bu şey M-com'ları patlatıyorduk ya. M-com'a baktın giremiyorsun. Adamlar çok iyi defans var. Zaten sonra güncellemeyi düzeltmişlerdi de. M-com'a giriyorduk bir basıyorduk patlıyordu.
Bomba değil mi? Elini işte, suya, kısa yol.
Hiç karıştırmadan elini suya sokmadan hallediyordun orada işi.
Aynen o şekilde de günümüzde yapılabilir. Zaten jammer'ların da kullanılma amacı bu. Ama dronlar da gelişiyor. Jammer kullanan alanda bile tek başına otomatik hareket edebilen dronlar var mesela sinyal almasa bile.
Evet gerçekten de bir noktada özellikle güvenliği ve gizli bilgileri elde tutmak açısından birazcık ürkütücü bir
evet,
gelişen şey
öyle.
Diyebiliriz. Evet buradan oyun dünyasına geçelim. Korson oyunlar demiştik az önce. Tekrar bir korson oyun haberiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Şayet Far Cry 4'ü PC'nize indirdiniz ve açtığınızda grafik ayarlarında FOV ayarını göremiyorsanız korsan oyunlarda oynayanlardansınızdır arkadaşlar. Zira yapılan açıklamaya göre Ubisoft kanadından ki Twitter'dan bir sürü mesaj gitmiş. FOV ayarı koymamışsınız nasıl iş bu falan filan diye bayağı bir böyle bir Ubisoft'u örseleyen adamlar olmuş, oyuncular olmuş. Bunun üzerine Alex Hattichson Twitter üzerinden bir mention atmışlar ona. Sürekli olarak ona başvuruyor. Büyük ihtimalle Far Cry 4'ün tasarımcılarından bir tanesi. Şöyle bir açıklama yapmış. Arkadaşlar demiş eğer demiş PC'nizde oyun oynarken FOV ayarlarına ulaşamıyorsanız oyunu korsan oynuyorsunuz demektir. Çünkü biz ilk gün yani yayınladığımız bu şeyde sürümünde FOV ayarı koymamıştık. Daha sonra gelecek güncelleme ile birlikte resmi olarak tabii FOV ayarını kazandırdık Far Cry 4'e demişti. Böyle bir önlem almışlar. İlginç bir önlem ama korsancılar
zaten ilk gün yamaları da sırf bunun için çıkmaya başladı.
Abi 20 GB'lık falan da olmasın. Halo
değil
gibi
mi?
Yani.
Gerçi.
Halo'nun kendisi yani 40-45 GB
ya benim
falan.
Kotamı bitirdi oyun sonra yamayı çekemedim biliyor
yani
musun?
Yani 20 GB'lı öyle bir de işin kötü tarafı matchmaking sistemi halen rezalet. Yani düzeltemediler adamlar kaç tane şey yap yani 20 GB'ın üzerine. İlginç bir önlem almışlar aslında. İlerleyen dönemlerde bununla ilgili farklı çalışmalar da görebiliriz diye düşünüyorum.
Aslında Sims'te falan vardı. Daha öncesinde Serious Sam'de vardı mesela. Ölümsüz bir akrep kovalıyordu insanları. Onda öyle değişik bir şey yapmışlardı. Sims 4'teydi yanılmıyorsam. 4. oyunda mı 3. oyunda mı konuşuyorduk burada. Bir tane sansür
evet.
Karesi büyüyerek ekranı kaplıyordu.
Her yeri pikselize hale getiriyordu. Mozaikleniyordu oyun
evet,
tamamen.
Buna şey diyorlar işte yapımcıların korsan kullananları trollemesi diyorlar ama artık adamların da hakkı yapsınlar yani.
Yani evet burada kesinlikle hak veriyorum sana. Gerçi EA'yı da o şeyi hak ediyor bazı noktalarda yani şimdi beni konuşturma burada. Her neyse arkadaşlar bir sonraki haberimde Game of Thrones'tan. Bunu da haftalardır haber veriyorduk. Gerek kısa kısalarda gerek ana haberlerimizde yer veriyorduk. Game of Thrones'un Telltale tarafından geliştirilen bir yeni uyarlama versiyonu vardı. Biliyorsunuz Telltale Games özellikle The Walking Dead'in uyarlamasıyla birlikte, oyun uyarlamasıyla birlikte çok büyük önem kazanmış bir oyun stüdyosu haline geldi. Her ne kadar daha önce Sam & Max gibi bir oyuna da imza atmış olsalar da Jurassic Park'ı pek beğenmemiştim ben nedense. Ama The Walking Dead ile işin zirvesine ulaştılar. Aldığından Wolf Among Us geldi. O da çok başarılı bir çizgi roman uyarlamasıydı bence. Şimdi Game of Thrones'un uyarlamasıyla karşımızdalar. Bildiğiniz gibi hikaye 3. ve 5. sezon arasında geçecek ve Stark sülalesine bağlı, Starklara şey yapmış, onlara bağlı bir aile diyelim. Bu aileyi yönetiyorduk. Oyun cel shaded grafiklerle gelecek. İlk tanıtım videosundan 50 saniyelik bir tanıtım videosu yayınlandı. Siz de şu anda izliyorsunuz. Pek Telltale Games'in oyunlarını bilmeyen, onların tarzını bilmeyen insanların çok fazla yadırgadığı bir grafik tarzı olmuş ama bu yapımcıların en büyük özelliği bu grafiklerden ziyade hikayeyi, seçimleri çok iyi bir şekilde oyuna yedirmiş olması ve gerçek anlamda sizi seçim yaparken o kalp atışlarınızı hızlandıracak raddeye getirmesi olmuş. İşte Game of Thrones'un da hikaye bazında, etkileşim bazında, hani karakterlerin konuşması bazında, hani baktığın zaman savaşlar falan kitaplarda çok fazla yer ediyor ama dizide çok daha çok bu kişisel muhabbetler daha fazla.
Şimdi savaş sahnesi çekmek maliyetli olduğu için.
Yani ama oyunculuk ve bu karakterler arasındaki iletişimi çok daha fazla ön plana çıkarmayı başarmışlardı dizide. Sadece o muhabbetleri bile izliyordun. Kalbin atıyordu. Aa, o ona ne diyecek, o ona atar mı yapacak falan filan gibisinden. İşte Game of Thrones bu yapıda bir oyun olduğu için arkadaşlar, en azından dizisi bu yapıda olduğu için oyunu da bu noktada seçimlerin, sizin konuşmalarınızın çok ciddi biçimde önem arz ettiği bir yapım haline gelmişti. Telltale Games iyi bir iş çıkaracağını ben canı gönülden inanıyorum. Tabii ki de çıktığı zaman göreceğiz. Nasıl bir yapım olacak? Bakalım hayal kırıklığı olacak mı, olmayacak mı?
Üstte çalışıyorlar titizlikten. Ben yani ellerindeki malzemeye de baktığımda çok kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum.
Zannetmiyorum. En azından Game of Thrones'un bu geçtiğimiz yıllarda bir RPG oyunu çıkmıştı. Maalesef hayal kırıklığı olmuştu. Bu oyun onun hayal kırıklıklarını süpürecek bir yapım olacaktır kesinlikle.
Evet, hep beraber göreceğiz. Teknoloji dünyasında da kısa kısa birkaç haberle artık teknoloji tarafındaki haberleri kapatmak istiyorum. Bu hafta benim için çok verimli bir hafta değildi açıkçası. Böyle çok ilgimi çeken haber olmadı. Biliyorsunuz cep telefonu haberlerini falan bu programa çok fazla almak istemiyorum. Zaten Mobility isimli programımız var. Sıradaki haberim bir akıllı pille ilgili. 9 voltluk pilleri hatırlarsanız kullanan da vardır. Elbette evimizde bir yerde kullanıyoruz. Kare şeklinde, dikdörtgen şeklinde piller bunlar. Ve işte alarm cihazlarına daha fazla kullanılıyorlar. Ya, zaten buradaki çıkış da orada.
Dilini değdiğin zaman çarpıyordu ya. Ben oradan hatırlıyorum.
Biraz acı bir tat geliyorsa pil vardır filan diye bir ölçüm tekniğimiz de var. Akıllı piller 5 yıl boyunca dayanan, daha doğrusu 5 yıl boyunca bütünlüğünü kaybetmeyen, sizin tekrar şarj edip kullanabildiğiniz piller ve cep telefonu konuşabiliyorlar arkadaşlar. Böylece siz bu piller azaldığı zaman hangi cihazın içindeki pilin azaldığını görebiliyorsunuz. Veya diyelim ki yangın dedektörüne taktınız bunu ve yangın dedektörü bir şey algıladı. Tehlikeli bir durum algıladı. Cep telefonunuza sinyal geliyor. Ya şu yangın dedektörü bir durum algıladı, git bak diye falan mesela. Önemli bir konu bence gerçekten. Yani akılsız bir şey akıllı hale getirebilecek bir batarya tasarımından bahsediyoruz burada. Pillerin fiyatı biraz pahalı çünkü $35 başlıyor tanesi. Herkesin harcı değil ama çok kritik noktalarda kullanılabilecek cihazlar. Basit bir yangın dedektörünü akıllı bir yangın dedektörü haline getirebilirsin ya, bataryayla.
Aynı şekilde acaba mesela evlerde, gerçi var hali hazırda bu tarz teknolojiler ama daha ucuza mal edilebilir mi açısından soracaktım ben.
Çok daha mesela, fazla üretilmesi lazım daha
şey
ucuz
var,
olması için.
Pencereleri zorlanması noktasında böyle alarmı direkt senin telefonuna, evdeki
pencere zorlanması. Onu alarm sistemleri yapıyor uzun bir zamandır ama yangın dedektörleri tek başlarına cihazlar oldukları
hani
için.
Daha ucuza bu şekilde mal, yani $35.
Bir tane de öyle zaman bir proje var, Kickstarter projesinde daha önce bahsetmiştik onu. O Kickstarter projesi de basit modüllerle evinin güvenliğini sağlamanı amaçlıyordu. Cep telefonuna bilgi gelmesini sağlıyordu. Ortaya da bir kamera koyuyordun. Hangi dedektörden siyah gelirse oraya dönüyordu kamera. En azından ne olduğunu görebiliyordun. Bu tip projeler de var. Bu da basit bir pille akılsız bir cihazı akıllı hale getirme olanağı sunduğu için bence yine yararlı olmuş. Bir diğer haberimiz de Robocop. Yalnız Robocop bildiğiniz Robocop'a benzemiyor.
Bastı bacak Robocop.
Yumurtaya benziyor bu. Arkadaşlar güvenlik görevlerini yerine alması için geliştirilmiş bir güvenlik robotu aslında şu an gördüğünüz cihaz. Bir yumurta değil, yürüyen yumurta değil en azından. Üstündeki gelişmiş görüntüleme sistemleri ve sensörleriyle 7/24 etrafı kolaçan ediyor ve bir ters durum oluştuğunda görevlilere bilgi veriyor. Güvenlik görevlisi maliyetlerinin oldukça düşeceği konuşuluyor bu robotlarla beraber. Çünkü fabrikanın ya da korunması gereken bölgenin etrafında sürekli dönerek doğal olarak bir güvenlik görevlisinden de gece çok daha fazla şey görebildikleri için, analiz yapabildikleri için tehlikeli durum olduğunda direkt olarak kişilere haber verebilecekleri konuşulmakta. 5 tanesinin işte 50 kişilik iş yapabileceği söyleniyor ki daha firma henüz aktif olarak bir yerde kullanmaya başlamış değil bu robotları.
Bunları çok fena döverler ya. Yani böyle korkutucu bir yanı olsa bir noktada tamam iş görecek.
Ama en azından robot bozulduğu zaman bilirsin ki orada bir şeyler var yani. O robotun başına bir şey geldi. Zaten amaç o. Çünkü burada şey düşünülüyor. Silahlı görevlilerin maliyeti daha fazla. Onlar bir yerde beklesin. Bunlar böyle gezerken başlarına bir şey gelirse silahlı görevliler oraya gitsin.
Abi şey olacak. Tarzında. Bak benim aklıma şimdi geldi. Robot olacak böyle etrafında bir tehlikeyi artık yani bir şey gördüğü zaman veya hani gece vakti ya da bir kamera güvenlik kamerasından takip edilecek. Tuşa basıp ne oluyor lan orada diye robottan hoparlörden ses gelecek.
Belki
ama
vardır aslında.
Acayip kaçırtırsın. Taş falan filan atabilecek falan böyle. Ne oluyor lan orada?
Zirve yapacaksın
var ya. Kaçarlar yani, durmazlar bence.
Ya da bir tane alacaksın. Mankeni giydireceğin üstüne güvenlik görevlisi gibi, o gezecek böyle bununla beraber üstüne.
Olabilir. Evet, o da bir şey yani.
Öyle değişik bir durumda yapılabilir. Böyle bir robot geliştirilmiş durumda varsa fabrikanız falan firmayla
çakma Robocop.
İletişime geçerek çakma Robocop'larla fabrikanızı ya da bölgenizi koruyabilirsiniz. Bir diğer önemli haber de son haberimiz. Lazer silahı artık resmen Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin kullanımına sunulmuş durumda. Bir gemiye yerleştirilmiş.
Vay be, Advanced Warfare'da görmüştük.
Adamlar lazer silahı yaptılar. Hadi bu lazer silahı tabii ki lazerle ateş edip bir gemiyi batırmaya amaçlamıyor şu an için ama drone'ları vurmaya başlıyor. Bir de bir botla intihar saldırılarına karşı botu batırma amacını taşımakta.
Bir de göze tutarsanız gözü görür.
Öyle bir durum var. Roketleri durduramayacağı konuşuluyor mesela. Biliyorsun gemilere karşı üretilmiş olan anti gemi roketleri var.
Torpido gibi böyle. Sudan.
Bunlar suyun üstünden gidiyorlar. Suyun altından gitmiyor. Çok hızlılar. Karadan ateşleniyorlar ya da gemiye ateşlenenleri de mevcut. Onlar şu anda mesela en modern gemi savunma sistemleri. Hı-hı. Gemiyi görüyorsun. İki tane roketi bir salıyorsun.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Zaten bir tanesi vurduğu zaman o gemi tuzla buz oluyor. Yani savaş şekil değiştiriyor gitgide. Savunma teknolojileri çok büyük önem taşımaya başlamış durumda. Ama bu lazerle şu an için bir Amerikan gemisine de bir ara El-Kaide saldırmıştı sanırım. İntihar saldırısı düzenlemişlerdi. Çok büyük bir yarık açmışlardı geminin üstünde bir botla yanaşıp. İşte bu tip saldırıların daha önceden önlenmesi, dronların işte izinsiz görüntüleme yapacağı zamanlarda yok edilmesi gibi görevlerde şu anda kullanılacakmış. Atış maliyeti $1 denk geliyormuş.
Bir de Basra Körfezi'nde göreve başlamış.
Ya işte deneyecekler. Şu anda aktif bir görevde deneyememişler. Büyük ihtimalle bir savaş çıksa da bir yerlerde denesek diye bakıyorlardır yani şimdi.
Yani.
Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Ama artık lazer silahı da yani lazer silahı ismiyle bir ordu tarafından kullanılmaya başlandı. Bu da bir mihenk taşıdır aslında. Herhalde evet. Silahlı kuvvetler için. Yani mermiden lazere geçişte.
Bir de bu başlangıç, şimdi lazere geçtiler. Bunun bir de geliştirme aşaması olacak tabii ki.
Ben bir üyemizin yorumunu okumuştum. Tabii kendisi ne kadar uzman bilmiyorum. Benim bu konuda bilgim olmadığı için ilgimi çekmişti. Demişti ki o, lazer silahlarını çok fazla güçlendiremiyorlar. Çünkü belli bir yerden sonra lazer silah havanın buharlaşmasına sebep olduğu için kırılıyor. Yani o gücünde bir yerden bir yere iletilemiyor falan demişti. Ne kadar doğru bilmiyorum.
Dağılıyor.
O zaman da benim aklıma şey gelmişti. 10 tane farklı noktadan gönder tek noktayı o zaman. Yani tek noktadan gitme de.
Bu da masraflı ya. Çıkarsın keleşle ateş etsin.
tak diye doğru uçak savarlan indir aşağı.
Aynen öyle. Benim bir ana haberim var arkadaşlar. Ondan sonra kısa kısalara geçeceğim. Bir analiz var. EADAR tarafından raporlanmış. EADAR gerçekten de oyun dünyası için önemli kaynaklardan bir tanesi. Early Access'e sunulan oyunların sadece %25'inin bugüne kadar tamamlandığı söyleniyor. Early Access sistemi biliyorsunuz Steam'de yer alan bir sistem ve oyunları henüz alfa aşamasındayken veya pre-alfa aşamasındayken oyunculara cüzi meblağlardan sunuluyor ve oyuncular bu oyunlara cüzi meblağlardan uğraşıyorlar. Ancak daha sonra gelecek olan güncellemelere tamamen ücretsiz olarak kavuşabiliyorlar. Hatta bu gelen güncellemelerle birlikte de adım adım oyunun fiyatı artıyor. İşte $5 aldıysan oyunun beta aşamasına geçtiğinde $15 olmuş oluyor. Sen $5 aldığın için hem oyuna destek vermiş oluyorsun hem de oyuna daha ucuz kavuşmuş
şimdi
oluyorsun.
%25'in tamamlanıyor oluşu biraz programcıların şey için kullandığını da gösteriyor. Ben bu oyunu tamamlayamayacağım bari bu haliyle ne kadar kazanırsam kazanırım.
Tabii yani bu şimdi bizim dün akşam bağımsız programını çektik. Bu hafta oyun yayınlanacak. İkisi birden sonra yayınlanacağı için burada bir kez daha söylemiş oluyorum ama uzun uzadıya konuşmuştuk o programda da Mesut biz. Yani bence sistem çok güzel bir sistem. Düşünüldüğü zaman. Mount & Blade yapımcılarının yani bizim Taleworlds'ün de böyle bir sistemle aslında Mount & Blade serisini hayata geçirdiğini biliyoruz. O zamanlar Early Access yoktu ama ne yaptı Taleworlds o dönemde? Arkadaşlar biz bu oyun geliştiriyoruz. $10 oyuna sahip olabiliyorsunuz. Oyunumuz tamamlanmadı ama ilerleyen güncellemelerden tamamen ücretsiz olarak yararlanacaksınız. Biz de oyunun kaynağını arttıracağız bu sayede.
O zaman Kickstarter falan yoktu bir
yoktu tabii Kickstarter da yoktu. Bu konuda herhalde ilklerden birisi. Bu şekilde kendilerine göre bir sistem geliştirmişlerdi ve o sistem gayet de başarılı oldu. Bugün Mount & Blade serisi Steam'de halen esip gürlüyor yani. Oynanış rakamlarına falan baktığımızda ciddi oynanış rakamları var. Ama bir yandan da senin dediğin gibi bazı kötü niyetli insanlara da kapı aralığı bırakmış oluyorsun. Hele son dönemde Valve'in bir açıklaması vardı ki Valve zaten bu noktada bu açıklamayı yapmak zorunda hissetti kendini. Arkadaşlar eğer Early Access sistemine çıkmış, erken erişime çıkmış oyunları o halleriyle beğeniyorsanız ve o hallerine o parayı vermeye layık buluyorsanız problem yok. Ama daha sonra yok efendim bu güncellemedi falan filan diye bizim başımızı ağrıtmayın. Yani alfa aşamasında ne gördüyseniz vereceğiniz para o. Onun daha ilerisine gitmezse sorumluluk, mesuliyet kabul etmiyoruz demişti. Bu noktada ben oyuncuların bu tüketim çılgınlığıyla birlikte o oyunu da oynayayım. Aman bu da çok heyecan verici diye hemen oyundan üzerine atlamamalarını şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel fikirler var ama fikri hayata geçirme aşamasında çok zayıf bir yapı ya da yavaş işleyen bir kadro var diyelim karşımızda. En güzel örneği Days. Alfa olarak çıktı. Milyonlar barajını devirdi. Bu kadar kısa sürede milyonlar satması haliyle şimdi baktığımız zaman halen beta aşamasına geçmiş bir oyun değil. Tamam. Pek güncellemelerle birlikte pek çok yenilik geldi ama bence halen alfa aşamasından kurtulabilmiş bir oyun değil. Üstüne üstlük PlayStation 4'e de duyuruldu oyun. Yani kimsenin de umurunda değil bir noktada. Alıyor insanlar çünkü. Evet. Yapımcının da umurunda değil. Alıyor kardeşim. Sen alma. 1 milyon, 2 milyon insan almış. Bir kişi almasan olur, alsan olur yani. O mantıkta. Bu yüzden bu sisteme dikkat edin arkadaşlar. Destekleyeceğiniz firmaları çok iyi seçin. Bu konuda Don't Starve'ı ben baş tacı ederim. Don't Starve da erken erişim olarak çıkmıştı. Ama bugün geldiği konuma baktığımızda yani herhalde o 125'lik tamamlanan oyunlar arasında herhalde madalyonu hak eden yapımcılardan bir tanesidir. Buradan hemen kısa kısalarıma geçeceğim. Santa Monica Studios'un yeni oyunu gelmek üzere. Daha doğrusu yapım aşamasındaymış. Yeni oyun Santa Monica Studios biliyorsunuz God of War serisine imza atmış bir stüdyo ve bu yapımcıların başka bir oyunu bugüne kadar olmadı. Büyük heyecanla bekliyoruz. God of War'dan sonra nasıl bir deneyimle karşımıza çıkacaklar? God of War isminin onlara vermiş olduğu ağırlığı taşıyabilecekler mi sırtlarında? Yeni gelecek oyun ne kadar etkileyici olacak bilemiyoruz ama büyük heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki haberim Battlefield'dan EA'den gelen bir açıklama var. Blake Jorgensen şöyle bir açıklamada bulunmuş. Yeni gelecek olan Battlefield Hardline'dan sonra tabii ki askeri temayı benimseyecek kesinlikle demiş ve bu konuda eğer Hardline'dan sonra oyunun serinin gidişatı ne olacak diye soranların aklındaki soru işaretlerini de bir nebze olsun geçirmiş oluyor bu açıklama. Son haberim de Call of Duty Advanced Warfare'dan arkadaşlar. Ben her zaman için söylüyorum bunu. Oyun endüstrisinde yani oyun endüstrisinin gücünü hiç oyunlarla alakası olmayan birine anlatmak isterseniz maddi açıdan ne kadar büyük getirileri olduğu açısından biri GTA'dır. Biri de Call of Duty'dir evet, diye düşünüyorum. Doğru. Şöyle bir açıklama var. Şöyle bir bakmışlar ne geliri ne olmuş ne gitmiş gibisinden. Sinema, film, müzik ve kitap gibi oyunun da tabii ki dahil olduğu eğlence endüstrisinde bu senenin en yüksek gelirini elde etmiş Call of Duty Advanced Warfare. Hatta 10 milyar dolar gelir elde eden Hunger Games, Iron Man, Transformers ve The Avengers gibi filmlerden daha yüksek bir bütçe kazandırmış Activision'a. Baktığımız zaman bu oyun yani bu filmler öyle yabana atılacak filmler değil. Her ne kadar bazıları eski olsa da mesela Iron Man ve Transformers
ama
eski
oyunlar. Ama seri öyle bir hal aldı ki Talha yani her seferinde yeni kullanıcılar kazanıyor. Eskilerini kaybetmeden devam ediyor.
Evet. Yani mesela hikaye modunda bana soracak olursan bildiğin on-rail shooter gibi bir şey bu.
Ama online
sinematik.
Çok iyi.
Oraya gelecektim. Online olarak ben gayet başarılı buldum mesela. Her ne kadar bu ping sorunları var, bağlantı problemleri var ve çok hareketli olması o hızlı yapı mesela şeyi çok güzel yapmışlar bence. Hızlı, bu kadar hızlı bir oyuna bu kadar hareketli bir dinamik kazandırmış olmaları ve bunu da bir noktada bence başarılı yapmışlar. Bazı arkadaşlar beğenmemiş ama ben açıkçası bayağı beğendim.
Bence Crysis'in farklı. Titanfall şimdi farklı ikisi aslında. İşte bak, Crysis'in güzel yorumu olmuş bu.
Kesinlikle katılıyorum. İnsanlar Titanfall'la kıyaslıyorlar ama Titanfall'dan ziyade ben Crysis'te yapılamayan şeylerin Call of Duty Advanced Warfare'in multiplayer modunda çok başarılı bir şekilde yapıldığına inanıyorum.
Çünkü şimdi Crysis'te şöyle saçma sapan bir olay vardı. Bataryan küçücük, yok zırha mı geçeceksin, yok bilmem ne, 50 tane seçenek var. Bunu da adam çok güzel yapmış. Kalkanı açıyorsun, sağa sola hızlı hareket ediyorsun, zıplıyorsun. Zaten bunlara ihtiyacım var. Yani zıplama moduna geçeyim, sonra zıplayayım, yok görünmezliğe geçeyim, sonra görünmez olayım falan yok. Çünkü tıkır tıkır kullanıyorsun her şeyi.
Kaldı ki hani Advanced Warfare'in o hareketli, hızlı aksiyonun olduğu ortamda hızlı kararlar vermen lazım. Bunu da çok güzel bir şekilde yedirmişler. Yani bence oyun endüstrisi açısından güzel bir şey. Bir nebze olsun sonuçta oyunlarla alakası olmayan birisi bunu bir yerde okusa oyunlarda bu kadar para kazandırıyormuş demek ki neymiş acaba gibisinden bir nebze olsun bizim kitlemizi arttırabilecek diye düşünüyorum.
Evet ama benim şahsi görüşüm ben Titanfall'un halen online'ını daha eğlenceli buluyorum.
Ya ben ona
haritaları falan daha anlamlı
çok
yani.
Çok iyi ya. Yani Titanfall'un oynanışı, haritaları.
Bir de fiyatı da düşmüşken deneyin bakın arkadaşlar.
10 dolardı ya.
Advanced Warfare'ı alamıyorsanız parası çok geliyorsa Titanfall zaten benzer bir deneyim sunuyor. Gerçekten hatta benzer değil ben daha keyif alıyorum. Dedim ya çıtanın inmesi, yani, savaşlar falan filan.
Ya bir kere yani. Oradaki parkur öğelerini başka hiçbir first person shooter oyununda görebileceğimizi zannetmiyorum. Yani Advanced Warfare'daki çift zıplama bir şey değil yani. Evet. Titanfall'daki o karşılaştığımız atmosfer.
Bir de en son indirime gelmişti Xbox işte Gold üyelerini. Orada 7 dolara ben bütün o sezon paketini de aldım.
Senin o sezon paketi alınca paylaşım var ya bende.
Biz kardeş paylaşım yapmış durumdayız.
Haritalar bana geldi, seviniyorum. Ne oldu ya? Bedava zannettim ben onları ama gerçekten çok keyifli. Hatta ben haftaya bir canlı yayın yapayım ya. Sen de gel.
Olur. Xbox'ın olur. Ben PC'yi de alamam. PC'de çok oynayamıyorum onu. Ben fareyi kullanamıyorum çok.
Aslında Titanfall'un hakkını PC'de verirsin.
Sen
güzel
de öyle söylüyorsun da işte.
Ama Xbox One kontrolcülerinde de güzel bir oyun. Biz de sanki böyle bir reklamını yapmış gibi olduk ama.
Ne yapayım ama çok keyif aldım. Geçenlerde yine bir canlı yayında bir oyun patladı. Hangi oyun patladı bilmiyorum. İzleyenlere dediler ki bana abi o zaman Titanfall oyna.
Önümüzdeki hafta bir buluşalım seninle.
Olur olur yaparız gerçekten. Gelecek hafta zaten ikisi bir de canlı olarak sunacağız sizlere. Haberiniz olsun. Şimdiden kimseye söz vermeyin. Cuma gününüzü bize ayırın diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.